Ayrım 7. Görünmez Komite, Yaklaşan İsyan. Sayfa 65. 7. Halka. Burada medeni bir ortam inşa ediyoruz. Şehir ve kırsal kesimlerdeki proleterlerin önemli bir bölümünü ortadan kaldıran ilk küresel katliam, 1914-1918 yılları arasında özgürlük, demokrasi ve medeniyet adına gerçekleştirilmişti. Geçtiğimiz birkaç yıldır özel operasyonlar ve hedef güden suikastlarla yürütülen sözde teröre karşı savaşta aynı değerler adına sürdürülüyor. Ama hepsi o kadar. Sadece görünüş düzeyinde bir benzerlik bu. Medeniyet denilen şeyi paket olarak yerli halklara sunmanın artık yeterli olmadığı ortada. Özgürlük artık duvarlara çiziktirdiğimiz o malum kelime değil. Bugün güvenlik sözcüğü onun gölgesi gibi takip ediliyor. Demokrasinin saf ve basit, acil durum mevzuatında eriyiverdiği çok iyi bilinen bir gerçek. Amerika Birleşik Devletleri'nde işkencenin resmi olarak yeniden kurumsallaşması veya Fransa'daki Perben 2 yasası buna örnektir. Özgürlük, demokrasi ve medeniyet kavramlarının hipotez konumuna gerilemesi için tek bir asır yetti. Şu andan itibaren liderlere düşen iş, bu hipotezlerin az çok geçerli olabileceği sembolik ve toplumsal koşulların yanında maddi ve manevi koşulları biçimlendirmeyi sürdürüp yine bu hipotezlerin az çok bir işlev yerine getirmiş gibi görüneceği alanlar yaratmaya devam etmektir. Bu amaca yönelik her araç, demokrasi ve medeniyetten çok uzak, son derece baskıcı olsa bile mübahtır. Demokrasilerin düzenli biçimde faşist rejimlerin doğuşunu öncelediği, medeniyetin devamlı olarak imhayla ya Wagner'in ya da Iron Maiden'ın ezgisine göre uyak oluşturduğu bir asırdı. Yıl 1929'u gösterirken bir gün özgürlük iki yüzü birden ortaya koydu. Kendisini pencereden atan bir bankacı ve açlıktan ölen bir işçi ailesi. O günden beri, hadi 1945'ten bu yana diyelim, demokrasi, özgürlük ve medeniyeti garanti altına almanın en uygun yöntemi haline geldi. Kitlelerin manipüle edilmesi, gizli servis operasyonları, toplumsal özgürlüklerin kısıtlanması ve envai çeşit polis gücünün eksiksiz hükümdarlığı doğal karşılanmaya başlandı. Bu sürecin son sahnesinde de yoksul mahalleler için yeni bir polis protokolü içeren kentsel asayiş antlaşmasına son düzeltmeleri yapan Paris'in ilk sosyalist belediye başkanını görürüz. Durumu özenle seçtiği şu sözlerle açıklıyordu: "Burada medeni bir ortam inşa ediyoruz. Sözün bittiği yerdeyiz. Her şey yerle bir edilmeli." Genel olarak öyle görünmesine rağmen medeniyet sorunu doğası itibarıyla felsefi bir sorun değildir. Medeniyet ayakları yere basmayan bir soyutlama değildir. Hükmeden, ele geçiren, en bayağı, kişisel gündelik varoluşu sömürgeleştiren şeydir. En mahrem olanla en genel olanı bir arada tutan şeydir. Fransa'da medeniyet devletten ayrı düşünülemez. Devletin varlığı ne kadar eski ve güçlüyse, toplumun üst yapısı ve koruyucu kabuğu olma hali de o kadar azdır. Ve toplumu oluşturan öznelliklerin o kadar derinine işlemiştir. Fransa devleti, Fransız öznelliklerinin dokusunu oluşturur, yüzlerce yıldır öznelliği iyiliş etmesiyle aldığı biçimdir. Bu yüzden ruh hastalarının hezeyana kapıldıklarında kendilerini sürekli politik figürlerle karşılaştırmasında, bütün hastalıklarımızın kökeninde liderimiz olduğunu düşünmemizde, sürekli onlardan şikayet etmekten aldığımız keyifte ve aslında bu şikayetin onları Efendimiz olarak taçlandırdığımız bir tür kutsama töreni oluşunda şaşılacak bir şey yok. Bu noktada siyaset bizim dışımızdaki bir şey olarak değil, bir parçamız olarak düşünülmelidir. Bu figürlere bağlandığımız hayatlar bizlerden çalınmış kendi hayatlarımızdır. Fransızlar bir istisna ise sebebi budur. Her şey, hatta Fransız edebiyatının evrensel etkisi bile bu sakatlığın bir ürünüdür. Fransa'da yiğidişleri eğlendirmek için belirlenmiş bir alandır edebiyat. Gerçek özgürlüğün olmayışına alışamayanlara verilmiş biçimsel bir özgürlüktür. Bu durum, bu ülkedeki devlet adamlarının ve entelektüellerinin yüzyıllardır niye hevesle birbirinin kılığına girerek birbirlerine muzurca göz kırptığını açıklıyor. Ve yine buradaki entelektüellerin niye en yumuşak oldukları alanlarda bağıra çağıra konuşma eğilimi gösterdiklerini ve karar anlarında, yani varlıklarına anlam katacak ve tabii bu arada mesleklerinden atılmalarına da neden olabilecek anlarda hep sınıfta kaldıklarını anlatıyor. Modern edebiyatın 1848 Haziran'ında devlet tarafından yapılan katliama verilen bir tepki olarak Baudelaire'in Hinde Furbert'le doğduğuna dair inandırıcı tezler mevcut. Parisli direnişçilerin kanı üzerinde ve yapılan kıyıma seyirci kalınması karşısında melankoli, çok anlamlılık, biçim fetişizmi ve hastalıklı yansızlık gibi modern yazın biçimleri doğmuştur. Fransızların Cumhuriyet için hissettikleri hastalık derecesinde düşkünlük, her hata kendilerine saygınlık kazandırdığı ve en büyük namussuzluklar devletten en yüksek düzeyde onay aldığı için Cumhuriyet'in özünde yatan fedakarlık baskısını an be an arttırmaktadır. 1500 kişinin çarpışmalarda ölümünden ve binlerce mahkumun yargısız infazından sonra meclisin son barikatında ele geçirilişini çok yaşa Cumhuriyet nidalarıyla karşıladığı 1848 yılının Haziran ayı ve 1871'deki kanlı hafta hiçbir ameliyatın yok edemeyeceği doğum izleridir. Kojève, Alexander Kojève 1902-1968, Rusya doğumlu Fransız filozof, 20. yüzyıl Fransız felsefesini çok etkilemiştir. Fransa'nın dış politikası üzerinde etkili olmuştur. Kojève 1945'te şöyle yazıyordu: Fransa'nın ve Fransızların resmi siyasi idealleri bugün hala ulus devlet, bir ve bölünmez cumhuriyettir. Öte yandan ülke ruhunun derinliklerinde bu idealin yetersizliğinin ve ulusal idealin politik anakronizminin farkında. Bu duygu henüz açık ve belirgin bir fikir düzeyine erişemedi. Ülkemiz bunu açıktan açığa ifade edemez ve etmeyecektir de. Dahası ulusal geçmişimizin emsalsiz görkemi nedeniyle tarihin ulusçuluk evresinin sonuna gelindiği gerçeğini samimiyetle kabul edip açıkça kabullenmek ve bunun son sonuçlarını anlamak Fransa için özellikle çok zor. Ulusalcılığın ideolojik çerçevesini sıfırdan yaratıp bütün dünyaya ihraç etmiş bir ülke için artık onun bütün kalıntılarının tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını kabullenmek zor. Ulus devlet ve onun matemini tutmak meselesi son yarım asırdır Fransız keyifsizliği olarak adlandırılabilecek şeyin temelini oluşturur. Gittikçe şiddetlenen bu kararsızlığa, önce sağdan sola, sonra da soldan sağa bu sarkaç benzeri sallanışa biz kibarca münavebe, alternasyon diyoruz. Depresyon evresinden sonraki manik evre misali, en acımasız kinizm ile bireyselliğin bütünüyle retorik bir eleştirisinin veya kalabalıklara karşı olağanüstü bir cömertlik ve tiksintinin aynı anda varoluşu gibi bir münavebe bu. 1945'ten bu yana yalnızca 68 Mayıs'ındaki isyanların hararetiyle biraz dağılmış gibi gözüken bu keyifsizlik giderek daha da kötüleşti. Devletler, uluslar, cumhuriyetler çağı sona eriyor ve bütün enerjisini bu biçimler için feda eden bu ülke bu gerçek karşısında sersemliyor. Joffre'nin kurduğu basit "devlet her şeye yetişemez" cümlesinden kaynaklanan sıkıntı, devletin artık hiçbir şey yapamayacağının ortaya çıktığı gün oluşacak tepkiyi hayal etmemize yetiyor. Aldatılmışlık duygusu giderek azan bir yara gibi. Son zamanlarda hemen hemen her şeye karşı insanların içinde biriken öfkenin altında bu duygu yatıyor. bu ülkede uluslar çağının ölümünü artık ilan etmemiz gerektiği gerçeği, Fransız anakronizmi ve Fransa'nın yedeğinde tuttuğu devrimci olanaklar açısından hayati öneme sahiptir. Neticesi ne olursa olsun, önümüzdeki başkanlık seçimleri Fransız yanılsamasının sona erdiğine ve içinde yaşadığımız tarihi balonun patladığına dair bir işaret olacak. Bu da diğer ülkelerin 70'lerden kopup gelen kötü bir rüyaymışçasına kafasını karıştıran CPE karşıtı harekete benzer olayları mümkün kılıyor. Bu yüzden kalplerinin derinliklerinde kimse bu seçimleri istemiyor. Fransa aslında Batı'nın kızıl feneridir. Kızıl fener Fransa bisiklet turunun bitiş noktasıdır. Bugün Batı M1 Abrams tanklarının üstünde son ses heavy metal dinleyerek Felluce'yi vuran Amerikan askerleridir. O Moğol ovalarında kaybolmuş, herkesin kafa bulduğu, kredi kartına can kurtaran halatıymışçasına sarılan bir turisttir. O Go oyununa iman etmiş, tahta üzerinde oynanan, Çin'de ortaya çıkmış iki kişilik bir strateji oyunudur. Bir CEO'dur. Mutluluğu giysilerde, erkeklerde ve nemlendirici kremlerde arayan genç kızdır. Dünyadaki bütün asilerle dayanışma göstermek için ama yenilmiş olmaları kaydıyla yeryüzünün dört bir yanına seyahat eden İsveçli insan hakları aktivistidir. Cinsel özgürlüğü olduğu sürece politik özgürlüğe değer vermeyen bir İspanyoldur. Gerçek üstücülükten Venice Actionism'e, Viyana'da kurulmuş anti-entelektüel bir sanat okulu kadar medeniyetin yüzüne en iyi kimin tükürebileceğini göstermek için yarışan sanatçılar, yüzyılın modern dahisi önünde huşu duymamızı isteyen bir sanat aşığıdır. Budizm'de gerçekçi bir bilinç teorisi bulmuş bir sibernetikçi ve Hindu metafiziğiyle amatör düzeyde uğraşmanın yeni bilimsel keşiflere ilham vereceğine inanan bir kuantum fizikçisidir. Batı, çöküşüyle ilgili bütün kehanetler karşısında tek bir stratejiyle ayakta kalmış bir medeniyettir. Burjuvazi işçisinden baronuna, bütün olarak toplumun burjuvalaşmasına olanak tanınan bir işçi sınıfı kendisini inkar etmek zorunda kalmıştır. Sermaye kendisini bir sosyal ilişki olarak, finans kapitale ek olarak kültürel sermayeye ve sağlık sermayesine dönüşmek yoluyla dayatabilmek için sermaye bir ücret ilişkisi olarak kendisini feda etmek zorunda kalmıştır. Hristiyanlık, insanlar için yaygın bir şefkatli ve zayıf olma emri, duygusal bir yapı olarak kendisini devam ettirebilmek için bir din olarak kendisini feda etmek zorunda kalmıştır. Batı da aynı şekilde evrensel bir kültür olarak kendisini empoze edebilmek için özgün bir medeniyet olarak kendini feda etmiştir. İşleyiş şöyle de özetlenebilir. Can çekişen bir varlık, biçim olarak yaşayabilmek için içerik olarak kendisini feda eder. Manevi danışmanlık teknolojileri sağ olsun, parçalanmış birey biçim olarak yaşamaya devam ediyor. Ataerkillik, erkeklerin inatçılık, kendini tutma, duyarsızlık gibi en berbat özelliklerini kadınlara yükleyerek yaşamaya devam ediyor. Parçalanmış bir toplum, sosyalleşmenin ve eğlencenin bulaşıcılığını artırarak ayakta kalıyor. Batı'nın kendi kendisiyle bile her noktada çelişen hileler sayesinde sürebilen büyük ve eski moda kurguları içinde aynı şey geçerlidir. Medeniyetler çatışması diye bir şey yok. Dünyanın atmosferine kendisine has bir veba yayan, yaşam destek cihazlarının hayatta tuttuğu tıbben ölü bir medeniyet var. Bu noktada kendi yarattığı değerlerin hiçbirine artık kendisi de inanmıyor ve bu değerlere ilişkin her olumlama edepsizlik, paramparça edilmesi, yapı söküme uğratılması ve tekrar şüphe ortamına döndürülmesi gereken, hatta bunun zorunlu olduğu bir provokasyon olarak görülüyor. Bugünkü Batı emperyalizmi, göreceliğin yani her şey senin bakış açına bağlı fikrinin emperyalizmi, Batı emperyalizmi hala bir şeylere inanıp olumlayacak kadar aptal, ilkel ve kendini bilmez insanlara şaşma ve gücenmedir. Sürekli sorgulama dogmatizminin üniversitelerin her yanında ve hatta edebiyat camiasında yardakçılar misali birbirine göz kırptığını görebilirsiniz. Kesinliğin bu toptan yokluğu sürdüğü sürece postmodern düşünürler arasındaki hiçbir eleştiri çok radikal boyutlara çıkmaz. Bugün herhangi bir tereddütsüz olumlama skandal olarak görülürken, 100 yıl önce asice ve patırtılı olumsuzluklar skandal olarak tanımlanırdı. Hiçbir toplumsal düzen kendisini uzun bir süre hiçbir şeyin doğru olmadığı düşüncesine dayandıramaz. Ama her düzen sağlama alınmak zorundadır. Günümüzde güvenlik fikrini hemen hemen her şeye uygulama merakı, insanların boyun eğmeye hazır olmadığı bir ideal düzeni mekan, davranışlar ve hatta bizzat insanlıkla sıkı sıkı ilişkilendirme projesinin bir dışa vurumu. Hiçbir şey doğru değil demek, dünyayla ilgili hiçbir şey ifade etmiyor bana. Ama Batı'nın gerçek algısıyla ilgili her şeyi söylüyor. Batı için doğru, kişilerin veya şeylerin değil, onların temsillerinin bir niteliğidir. Deneyimle uyum sağlayan bir temsil doğru sayılır. Bilim, son tahlilde bu evrensel doğrulamanın imparatorluğudur. En cahilinden en eğitimlisine kadar insanın bütün davranışları, kabaca formüle edilmiş gerçeklerin üzerine kurulmuştur. Ama pratikte şeyler ile şeylerin temsilleri ayırt edilemez hale geldiğinden, batılı anlayışın dışladığı bir hakikat ölçüsü günlük hayata dahil olmaktadır. Biz batılıların gerçek insanlar hakkında konuştuğu olur ama sadece onları alaya almak istiyoruzdur. Batılıların sömürdükleri insanlarca yalancı ve ikiyüzlü olarak görülmesinin nedeni budur. Sahip oldukları ve teknolojik gelişmişlikleri nedeniyle kıskanıldıkları halde insani yönleri söz konusu olduğunda durumun hiç de böyle olmamasının haklı olarak hor görülmelerinin nedeni budur. Eğer doğruyla ilgili fikirlerin itibarı çoktan sarsılmamış olsaydı Sade, Nietzsche ve Arthaud okullarda öğretilmezdi. İster istemez açığa çıkan tüm olumlamaları sınırlandırmak, bütün kesinlikleri devre dışı bırakmak, Batı zekasının uzun süredir verdiği emeğin ürünü. Polis ve felsefe, bu amaca yönelik araçlar, görünüşte farklı olsalar da burada çakışıyorlar. Tabii bu görecelik emperyalizmi her tür boş dogmatizmde, Marksizm ve Leninizm'de, Selefilikte ya da Neonazizm'de kendisine uygun birer düşman buldu. Batılılar gibi olumlamayla provokasyonu birbirine karıştıran herkes. Bu noktada karşı karşıya olduğumuz şeyin bir toplum krizi değil, bir medeniyetin tükenişi olduğunu görmezden gelen her türlü katı toplumsal mücadele, onun varlığını sürdürmesini sağlayan bir suç ortağına dönüşür. Medeniyeti kurtarma gibi boş bir umuda kapılanlar için toplumu eleştirmek çağdaş bir strateji haline geldi. Yani sırtımızda bir tabutla geziyoruz ama ondan öyle kolayca kurtulmak mümkün değil. Medeniyetin sonunun gelmesinden, beyin ölümünün gerçekleşmiş olmasından herhangi bir beklentimiz yok. Böyle bir şey sadece tarihçilerin ilgisini çekebilir. Ama bir olgu ve bir karara varmamız gerek. Gerçeklerin üzeri örtülebilir ama karar siyasi bir şeydir. Medeniyetin ölümüne karar vermek, ardından bunun nasıl gerçekleşeceği sorununu çözmek. Ancak bir karar sayesinde bu cesetten kurtulabiliriz. 7. ayrımın sonu, sayfa 74.